Arkası Yarın. Amak-ı Hayal. Eser: Filibeli Ahmet Hilmi. Seslendiren: Selahattin Koca Aslan.
En güzel yeri seçtik. Lakin o yerde bizden evvel gelmiş iki kişi vardı. Bu iki kişiyi gördüğümüz vakit her birimizin ağzından çıkan sözler bunların kim olduğunu anlatır. İşte o sözler. İki serseri, iki dilenci, iki sarhoş, iki derviş. Aslında pejmürde kıyafetli bu iki adam, ihtimal ki bu sıfatların hepsini hak etmişlerdir. Biz de oturduk. Pejmürdeler bize zerre kadar ehemmiyet vermediler. Birbiriyle konuşmaktaydılar. Güya biz hayalat kabilindenmişiz gibi bu iki devletlinin bir nazarı dikkatine bile hedef olamadık. Hatta arkadaşlardan birinin "Esselamu aleyküm" bile havaya gitti. Arkadaşlardan her biri birer şeyle uğraşmaya başladı. Kimi yemek pişirmekle, kimisi meze tedarikiyle meşgul oldu. Ben de hasırlının başına geçerek dimağımı uyuşturmaya karar verdim. Tesadüfen pejmürdelerin yanına düşmüştüm. Bunlar konuşuyorlardı, ben de dinliyordum. 50 yaşında zannedilen birisi söylüyor, daha genç olanı dinliyor, bazen soruyordu. Bunların karşılıklı konuşmalarından evvela deli olduklarına hükmettim. Hakikaten deliydiler. Lakin delilerin meczup denilen çeşidinden. Gariptir ki bu iki pejmürdenin delice konuştuğu mevzular beni öteden beri meşgul eden şeylerdi. Yaşlı deli genç deliye diyordu ki, "Bu alemde her ne varsa benim sıfatımdır. Ben olmasam bir şey olmazdı. Ben hepim yahut hiçim. Ben hiçim yahut hepim. Zaten hiçle hep aynı şeydir, tek şeydir. Lakin cehalet bir şeyi iki adla isimlendiriyor." Konuşmaların arkası buna kıyas edilsin. Hayret ettim. Elimde olmayarak söze karıştım. Acayip. Varla yok eşit olur mu? Mesela ben şimdi varım, yarın yok olacağım. Bu iki hal arasında fark yok mu? Dedim. Meczup kişi başını çevirdi, kahkahayı kopardı. Vay! Sen varsın ha? Acaba var mısın? Var mısın? Dedi. Bu mühim suali kendi kendime pek çok kere sormuştum. Bu sual sığ bir görüş önünde manasız ve alay edilmeye layık görülür, fakat değildir. Eğer varsam niçin yok olacağım? Yok olmayacağım da ruhum baki mi kalacak? İşte şüphe ejderhasının şahlandığı kısım. Muadelenin, denklemin bu kısmıydı. Ruhum baki kalacak mı? Ruh nedir? Bizzat kendisi hissetme kabiliyetini haiz midir? Hüviyetini bilir mi? Varsa kalıptan ayrıldığında ne gibi bir halle hallenecektir? İşte cevapsız birçok sual. Deli ilave etti. Ancak ben varım. Zira ki hiçim yokum. Varlığım hiçbir şeyle kayıtta değildir. Yok olma, kayıtlı olana verdir. Hiçbir şeyle kayıtlı olmayan şey varlıktır, vardır. Bundan sonra deli sustu. Her ne söylediğimse cevap alamadım. Nihayet suallerimden bıkıp usandı, arkadaşına "Hadi gidelim, bu hayvan bizi zevkimizden alıkoydu," dedi. Kalkıp gittiler. Ne garip bir hal. mükemmel tahsil görmüş olmak davasında bulunan bir insana peşmürde bir deli, hayvan diyordu. Bu kasabada 3 gün kaldık. Bu 3 günü arkadaşların şikayet ve ısrarına rağmen ağzımı açmadan sarhoş bir halde geçirdim. Trene bindiğimiz zaman arkadaşlardan biri benimle bir şeyler konuşuyordu. Bense onun sözlerine hiç ehemmiyet vermeyerek kendi zihnimle dertleşiyordum. Bir aralık arkadaşa elimde olmayarak, ''Acaba ben var mıyım? Hı? Ben var mıyım?'' dedim. Kahkahayı kopardı. ''Rakı yetiştirin rakı, racı çıldırmak üzere.'' dedi. Dönüşümüzün 2. günüydü ki kahveye gitmek üzere mezarlığın önünden geçiyordum. Her zamankinin aksine kapısı açıktı. Bu tesadüften istifade için kalbimde büyük bir meyil hissederek mezarlığa girdim. Birkaç yüz yaşında iri ağaçların gölgesi altında yürümeye ve unutulmuş kabirlerde biten ve güya ölüm korkusu saçan iri otları çiğnemeye başladım. Mezarlığın ortasında daire şeklinde bir çizgi üzerine dikilmiş bir takım ağaçlar nazarı dikkatimi celbetti. Bir miktar oturmak için o tarafa gittim. Bu ağaçlar birbirine bitişik yapılmış ve bir büyük aileye ayrılmış kabirlerin etrafında bulunuyordu. Ağacın birine dayatılmış, yarısı hasırdan, yarısı tahta parçalarından yapılmış bir kulübe gözüm ilişti. Kimse yok zannederek kapısını açacağım sırada içinden eski püskü şeyler giyinmiş biri çıktı. 50 yaşlarında zannedilen bu adamın başında yeşil bir takke vardı ki 40-50 kadar ayna parçaları yapıştırılarak süslenmişti. Birçok kumaş parçaları yamanarak gökkuşağı renklerini gösteren yırtık cübbesinde dahi ayna, teneke kabilinden şeyler dikilmiş, yapıştırılmıştı. Bu haldeki bu adamı görüp de, daha doğrusu elbisesine bakıp da gülmemek elden gelmezdi. Lakin üzerime çevirdiği bakışında o kadar hoş bir yumuşaklık ve alçak gönüllülük, çehresinde o kadar hüzünlü bir donukluluk vardı ki ben gülmek şöyle dursun, kendisine doğru bir adım attım. Kıyafetiyle tam bir tezat teşkil eden bir ciddiyetle, yavaş ve ahenkli bir sesle, ''Safa geldiniz Nurum, buyurunuz.'' dedi. Ve kulübesinden çıkardığı bir hasır parçasını yere serdi. Oturdum, kulübeye yaslanmıştım. Ön tarafımızda 15 kadar iri taşlı ve güzel sülüs yazıyla kabirler, sağ ve sol tarafımızda sıkça dikilmiş ağaçlar bulunuyordu. Kulübenin sahibi bir kere daha içeri girdi. Mangal hizmeti gören bir çömlek getirdi. Bir daha girdi, eski bir kahve kutusu, bir cezve, 2 fincan, bir ibrik, bir tütün tabakası, birkaç teneke kutu çıkardı. Kuru otlar ve çöplerle yaktığı ateşe cezveyi sürdü. Tekrar, ''Safa geldiniz Nurum. Nasılsınız? İyi misiniz?'' dedi. ''Elhamdülillah'' dedim. Bu adamın ciddiyetiyle kıyafeti arasındaki tezat beni şaşırtmıştı. Tekrar söze başlayarak, ''İsminiz nedir?'' dedi. ''Ahmet Raci.'' ''Ahmet Raci mi?'' ''Beşeriyetin ismini zorla almışsın Nurum.'' Beşer cinsi o kadar aciz, zayıf ve muhtaçtır ki hayatını rica ile geçirir. Raci demek, insan demektir. Bu olgunca sözler üzerine bir kat daha şaşırdım. Ben de sordum. Sizin isminiz nedir? Benim adım Çoktur. Her yerde bir isim ve sıfat da anılırım. Burada üzerimdeki aynalardan dolayı Aynalı Dede adıyla meşhurum. Ama sen istersen Adem Baba de. Bir miktar düşündükten sonra meydana gelen isteği yenemeyerek dedim ki, ''Azizim, olgun kimselerden olduğunuz meydandadır. Böyleyken olgunluğunuzu bu garip kıyafetle örtmenizin sebebini anlamıyorum. Halbuki bu pek basittir. Kahveyi pişirerek fincanımı doldurduktan sonra, herkes süse meraklıdır. Herkes birçok para sarf ederek türlü türlü elbiseler yaptırıyor. Ben de bu şekil elbiseden hoşlanıyorum. Bu cevap hem akla uygundu hem değildi. Düşünme neticesinde fikrimce makul bulmadım ve kendisine fikrimi söyledim. Cevap verdi ki, bu davamı akla uygun bulmuyorsunuz. Halbuki öyle değildir. 50 yaşında bir adamın tanesi 15-20 kuruşa veya liraya alıp boynuna taktığı ve ismine boyun bağı dediği bir yuları akla uygun gördüğünüz halde, külahıma taktığım ayna parçaları neden makul olmasın? Tutalım ki her ikisi insanın münasebetsizliğine, deliliğine dalalet etsin. Şu halde bile benim deliliğim daha parlak, mantığa daha uygundur. Birdenbire bana parlak bir fikir geldi. Deli kıyafetine girmiş bir hikmet sahibi kimse olmak ihtimali bulunan aynalı dedeyle ciddi mevzular hakkında görüşmek istedim. Dedim ki, sultanım, sen viranede gömülü bir hazinesin. Bense hikmete can atan bir avareyim. Lütfen istifade etmeme müsaade eder misin? Ver elini öpeyim. El öpmek? Niçin? İstersen konuşalım. Lakin sözden ne çıkar? Şimdiye kadar kim bilir kaç hayvan yükü kitap okudun. Ne anladın? Hiç değil mi? İnsanların bildiği nedir? Zevk ve bencilliklerinin ihtiyacı olan sanayi ile alakalı bulunanları bir şeydir. Lakin hak ve hakikat hususunda ne bilirler? Hiç. Akılla hakkı itiraf mümkündür. Fakat bilmek, anlamak mümkün mü? Ne konuşalım? Harfleri bir araya getirmekle hikmet noktası bilinir mi? Harfleri bir araya getirmekle hikmet noktası bilinir mi? Bu anda garip bir hal hissediyordum. Koca bir medeniyetin, 7000 senelik insanlık emeğinin mahsulü olan marifi küçük gören bir garip kıyafetli delinin sözlerindeki büyüklük bana pek büyük bir küçüklük vermişti. Pek mütevazı, pek küçüktüm. Ağzımı açmaya gücüm yetmeyerek gözlerimi merhamet ve imdat istercesine kendisine diktim. Gülümseyerek dedi ki, yorucu faraziyeleri bırakalım da biraz kendimizden geçelim. Olmaz mı? Aynalı babayla birer kahve daha içtik. Kahveleri içtikten sonra Aynalı Baba kulübeden bir ney çıkardı. Hafif ve hoş bir şekilde çalmaya başladı. Kabristanın sessizliği, neyin hüzünlü sesi bana garip bir zevk veriyordu. Şüphesiz gittikçe göğsümden bazen hüzün, bazen ferahlık veren ahlar çıkaracak kadar şiddetlenen bu garip zevkte kahvenin de tesiri vardı. Kendimde tuhaf değişiklikler hissediyordum. Güya tanışmaya mahkum olduğum bir büyük yük üzerimden alınmıştı. Kendimde büyük bir hafiflik duyuyordum. Aynalı Baba neyle taksimini bitirdikten sonra hafif ve davudi bir sesle okumaya ve sonradan neyle çalmaya başladı. Okuyordu. Bu fena milkine ibretle nazar kıl ey can. Gafleti eyle heba. Hali değildir meydan. Kani Sultanı Süleyman, Kani İskender Han, sat hezar, ömrü sürur ile geçirsen bir an. Ne güle bülbüle baki, ak gözüm bağı cihan, kime yar oldu muradınca feleği devri zeman. Ey can, yok olacak olan bu aleme ibretle bak. gafletten kurtul. Meydan boş değildir. Sultan Süleyman ve İskender Han neredeler? 100.000 senelik ömrün neşeyle geçirsen de hepsi bir andan ibarettir. Bu gazelde ne mühim bir tesir vardı. Aynalı Baba bu parçayı bitirip de ney üflemeye başladığı zaman gözlerimden yaş akıyordu. Bunlar üzüntü ve ahuvah gözyaşları mıydı, zevk ve aşk yaşı mıydı bilemem. Lakin pek hislenmiştim. O andaki ruhi ve vicdani durumumu anlatmak mümkün değil. Baba okuyordu. Tamahu hırsa uyup nefs ile makhur olma. Rahatın zahil olur, namı meşhur olma. Sohbeti arifi billaha iriş, dur olma. Saltanat-ı mesnedi dünya ile mahrur olma. Aç gözlülük ve hırsa uyup nefsin kahrına uğrama. Adın duyulmasın, sonra rahatın kaçar. Allah'ı bilenlerle arkadaş ol, onlardan uzak kalma. Dünya koltuğundaki gücünle mahrur olma. Kendimden geçecek dereceye gelmiştim. Babanın sesini pek yavaş ve adeta uzaktan geliyor gibi duymaktaydım. Ney, hayret edilecek bir letafet kazanmıştı. Sevki dünyaya firib olmadılar ehli kemal. Bildiler hasılı hep zillü heva, lubu hayal. Zevke teşbihi cihanın, hele rüyaya misal. Dameni aşkı tutup buldu kamu, kurbi visal. Olgun kimseler dünya zevkine kapılmadılar. Netice olarak dünyanın bir gölge, boş bir arzu, bir oyuncak ve hayal olduğunu bildiler. Rüyanın gerçekle ne kadar alakası varsa, cihanın da zevkle o kadar alakası vardır. Herkes aşk eteğini tutup Allah'a kavuşmaya yaklaştı. Kulağım pek zayıflamıştı. Ses adeta pek uzaktan gibi geliyordu. Yavaş yavaş hislerimden, daha doğrusu dış alemden sıyrılmaya başladım. Bir şey görmüyor, işitmiyordum. Bir müddet uykuya yakın bir halde kaldım. Bu hal çok sürmedi. Zihnim çalışmaya başladı. Görünüşte bir şey duymazken kendimi garip bir alemde görmeye başladım. Hayalin derinliklerine dalmıştım. Gözlerim kapalı olduğu halde görüyordum. Görüyordum ki kendi ülkemize benzemeyen bir ovada bulunuyordum. Ova görmediğim bir takım nebatlarla, bitkilerle bezenmişti. Sazlıklarımızı andıran uzun otlar arasında türlü türlü hayvanlar geziniyordu. Bunların bazısı yırtıcı canavarlardı. Lakin ben onlardan korkmuyordum. Korkusuzca yoluma devam ediyordum. Ara sıra bana söz söyleyen bir de yol arkadaşım vardı. Lakin kendisini görmüyordum. Fakat bir şey sormak gerekirse soruyor ve cevabını alıyordum. Saatlerce yürüdük, yoruldum. Görünmeyen yol arkadaşıma nerede bulunduğumuzu, nereye gittiğimizi sordum. Hindistan'dayız. Hiçlik zirvesine gidiyoruz dedi. Hindistan'dayız. Hiçlik zirvesine gidiyoruz dedi.
Arkası Yarın. Amak-ı Hayal. Eser: Filibeli Ahmet Hilmi. Seslendiren: Selahattin Koca Aslan.